Yeni bir hafıza bölümünden herkese merhaba. Bugün yine çok önemli konuları ve başlıkları konuşacağız İbrahim Ufuk hocamızla. Bölgemizde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Biraz tarihi kronolojiden bir bölümlük feragat ettik. Çünkü bugün konuşacağımız başlıklar önümüzdeki günlerde çokça önümüze gelecek. 30 saniyelik bir jenerikten sonra buradayız. Evet, hafızada bugün İbrahim Ufuk Kaynak hocayla bölgemizi konuşacağız dedik. Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
1700'lerden başladık, 1800'lere geldik. Hatta geçen hafta dedik ki Sultan Abdülhamit bölümünü konuşalım. Fakat coğrafya buna pek müsaade etmedi.
Hakikaten öyle.
Ve öyle. Siz dediniz ki biz bugün yaşadıklarımızı konuşmazsak,
evet.
Bir anlamı kalmayacak.
Doğru. Bu hafta hakikaten çok önemli. Şöyle, bu son gelişmeler, özellikle NATO ile ilgili gelişmeler yeni bir evreye geçiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bir iki tane işareti var. Özellikle de bizim yaptığımız tatbikat sonrası Cumhurbaşkanı'nın ve Savunma Bakanımızın konuşmasından.
Satır aralarını iyi okumak evet. lazım.
Bu ikisi de bir şeylere çok çok yaklaştığımızı gösteriyor. Bir şeyin bilincinde olduğumuzu gösteriyor.
Hocam, o zaman başlamış olalım.
Evet.
Şimdi Yunanistan Adalar Denizi'ndeki adalara askeri üsler kuruyor ve buraların silahsızlandırılması gerekiyor normalde. Amerika'nın güdümündeki bu ülke meydan okurcasına yapıyor bunu. Siz dediniz ya, şimdi bir şeyler yapacağız. Cumhurbaşkanı da söylüyor. Daha bugünkü açıklamasında söyledi. Daha iki saat önce söyledi. Yani evet. Biz dedi, şaka yapmıyoruz dedi. Ne olacak hocam?
Şimdi size şöyle söyleyeyim. Aslında Türkiye'deki bazı gelişmeler, özellikle de iki hafta önceki programda yine belirtmiştim. DARPA diye bir programdan bahsetmiştim.
Evet.
Onun 9. maddesinden bahsetmiştim.
İnternetin atası aslında DARPA.
Evet. Bu sistemin hayata geçirilmesi demiştim, karşı tarafı bayağı tetikledi. Şu anda bizim gücümüzü ölçmek isteyecekler. Tıpkı Rusya'da olduğu gibi. Rusya'yı aslında Slavların gücünü ölçtüler. Ukrayna'ya karşı savaşın uzaması, bakın ikinci haftanın sonunda savaş bitmek üzereydi. İki liderin Türkiye'de görüşmesi söz konusuyken aniden İngiltere devreye girdi. Johnson'un çok sert konuşmasıyla beraber ipler tekrar gerildi. Çünkü birileri Ukrayna'ya hayır, masada olmayacaksın dedi ve devam etti.
Antalya'da masaya oturttuk.
Evet.
Lavrov geldi.
Evet.
Ukrayna tarafı geldi.
Aniden her şeyden vazgeçildi. Bunun ikinci aşaması. Bunu
hocam, o masayı niye devirdiler?
Şimdi o masanın devam etmesi aslında Rusya'nın gücü ölçülüyor. Yeni bir dünya düzeni için geliyor Anglo-Saksonlar. 21. yüzyılda bu işi ilk çeyreğin sonuna kadar, yani önümüzdeki 3 yıl içerisinde 2025'e kadar bitirmek istiyorlar. Dünya yeni bir evreye giriyor. Kaçıran bütün uluslar köle olacaklar. Net olarak şöyle ifade edelim olayı. Bu yapay zeka ve uzay araştırmaları, ikisi hayatını belirleyecek bütün ulusların ve dünyanın geleceğinin. Anglo-Saksonlar bu işe son noktayı koymak istiyorlar. Sebebi, eğer şu anda yapay zeka ve uzay çalışmalarına odaklanamayan bütün uluslar diğer ulusların emri altına girecekler. Bakın ne diyorum, çok yakın diyorum.
Yani sanayi devrimi bitti.
Her şeyi bitti. Bilim bilgi devrimi falan da bitti. Yepyeni bir evreye geçiliyor. Bu hani 17 tane önemli maddeden bahsetmiştik. Rare Earth element dediğimiz,
evet,
nadir dünya elementleri. Bunlar çok önemli ve bunlar şu anda uzayda araştırılmaya başlandı. Uzayda madencilik yapmaya başlıyorlar. Bu ancak ve ancak yapay zekanın inanılmaz bir seviyeye gelmesiyle olacak. Rusya'yı test yaptılar. Rusya'nın askeri açıdan gücünü kontrol ettiler. Ve şu anda lojistik açıdan çok açığı çıktı ortaya Rusya'nın.
Karasal, yani kara ordusu olarak evet. Rusya'nın aslında çok evet. sınıfta kaldığını gördük. Evet.
Yani bundan önce de esasında böyleydi. Bakın tarih boyunca Ruslar çok iyi bir ordu düzenine sahip değiller ama çok dirençliler. En önemli özellik o. Savaştan vazgeçmiyor. Yıllar uzun, yıllar da sürse devam eder.
Bu coğrafyayla alakalı evet, bir şey.
Evet, coğrafyayla alakalı bir şey. Ama şu andan itibaren artık bunlar da değişecek. Bakın,
çünkü yapay zeka ve robot evet, teknolojisi devreye evet. giriyor. Bakın, İnsan bizim, unsuru ortadan kalkıyor.
Tabii ki Karabağ'da işte biz onu gösterdik.
Evet.
Karabağ'da çok basit bir gösteri yaptık. Şu anda bu gösteriyi Amerika Birleşik Devletleri bizden yapmamızı istiyor Yunanistan'a karşı.
Niye?
Çünkü bizim gücümüz sınanacak. Acaba çevredeki gücü hakikaten bizim tahmin ettiğimiz gibi mi değil mi diye.
Hocam bir saniye. Siz başka bir şey söylüyorsunuz şu anda. Bize gelgel mi yapıyorlar?
Evet. Şu anda resmen öyle yapılıyor. Yani bakın bunun sebebini söyleyeyim size.
O zaman kuşatan aslında Amerika.
Tabii ki Amerika. Ama Fransa'yı hiç unutmayın. Fransa çok kötü bir biçimde bir anlaşma yaptı Yunanistan'la. Anlaşma neydi? Herhangi birimize birisi saldırırsa bakın bu savunma anlaşması yaptı. Yani biz
savaş sebebi mi sayılacak?
Savaş sebebi sayılacak. Bakın Fransa ile yaptığı anlaşma artı bütün Yunanistan'ı Amerika'nın üstleriyle doldurması, 3 bizim gücümüzün denenmesi. Bunu neden istiyorlar biliyor musunuz? Dünyanın yeni düzeni kurulurken eğer Türkiye hiç savaşa girmezse ama şu vaziyette devam ederse onlara göre çevresine çok fazla ülke toplanacak. Çünkü son tatbikatta 47'ye yakın ülkeden temsilci geldi ve bizim silahları izledi. Her şey adım adım gidiyor. Karşımızdaki
Amerika'da geldi bu arada.
Evet. Herkes geldi. Bakın ordunun kara hava deniz organizasyonunu beraber izliyorlar şu anda. Ve bu çok önemli bir seviyeye geldi. Artık iyice işin derinliğine girdiler. Bu adamların şu andaki yapmak istediklerini söylüyorum. Bizim ordunun gücünü test etmek istiyorlar. Birincisi bu.
Hocam buna bir tuzak demek mümkün mü?
Bir ölçüde bir tuzak. Ama içerisinden bazen öyle bir tuzaktan kaçınılmayacak hale getiriyor. Çünkü siz yapmıyorsunuz. Karşıdaki yapacak bu işi.
Karşımızdaki,
yani Yunanistan yapacak bu işi. Yunanistan bakın tıpkı Zelenski olacak. Zelenski nasıl Ukrayna'yı bu hale getirdiyse
Miçotakis'te
Yunanistan'ı bir hale getirecek ama hırpalanmış biz çıkacağız. Yunanistan'ın mahvolmasının bu adamlar için hiçbir önemi yok.
Yani Ukrayna'yı feda ettiler.
Kesinlikle.
Yunanistan'ı da feda etmek istiyorlar.
Tarihte bunun çok fazla örnekleri
Hocam,
var.
Hocam o zaman şu da çıkıyor ortaya. Bölgedeki bir süper güç Rusya'yı gördüler. Şimdi Türkiye'yi görmek istiyorlar. Sizi tamamlıyorum.
Evet. 1200 yıldır Yunanlılar bize yeniliyor, geri çekiliyor. 1200 yıldır. O yüzden Yunanlıların içerisindeki esas o kafa yapısını bir düşünmek lazım. Şu anda gece gündüz hiçbir haber yoktur Türkiye ile alakalı olmasın Yunanistan'da.
Evet, bizimle yatıp bizimle kalkıyorlar.
Ve bakın biz aynı şekilde değiliz ama bizimkiler hala lay lay lon peşinde.
Hocam bizde gerginlik çıkarıyorsunuz falan diyorlar ya.
Aynen öyle. Bak diyorum ki öyle bir garip durumdayız ki kendimizi de anlatamıyoruz. Ama beni esas endişelendiren hala daha oralara da geleceğiz. İnşallah
Hocam,
bunun
Çipras,
için.
Çipras biliyorsun mevcut hükümetle arası çok kötü. Çok sert açıklamalar yapıyorlar ama bugün çıktı. Miçotakis hükümetini destekleyen, sonuna kadar yanınızdayız diyen bir açıklama yaptı.
Aynı anda bizim muhalefet tam zıttı yapıyor ya. 180 derece tersine gideceğim diyor.
Bizim Çipras'a ihtiyacımız var.
Şimdi NATO'nun Adalar Denizi'ne yapmış olduğu yatırım, Sarı Deniz'e yapmış olduğu yatırımdan daha fazla Amerika'nın yatırımı. Bu ne demektir biliyor musunuz? İkisi arasında yaklaşık 10 kat yüz ölçümü farkı var.
Şimdi tam onu söyleyecektim hocam.
O kadar alana biz Amerika Birleşik Devletleri kendi üstlerini kuruyor. Ama bunu NATO şemsiyesi içerisinde yapıyor. Şimdi bu adamların ikinci bir düşüncesi var şu anda. Hatırlıyorsanız Fransa ile ilgili bazı anlaşmaların feshedilmesi, denizaltı yapımının nükleere çevrilmesi Avustralya'da ve ihalenin tekrar Amerikan şirketlerine ve İngilizlere verilmesi. Yani Fransızlardan alınması. Fransa'yı öfkelendirdi. Ama öte yandan olayın şöyle bir yönü çıktı ortaya. Yarın Atlantik, North Atlantic yani NATO dediğimiz kurum eğer isim değişikliğine giderse hiç kimse şaşırmasın. İçerisine Japonya'yı ve Avustralya'yı katıp Pasifik gücü olarak da devreye girerse bu Amerikan donanmasının, Amerikan ordusunun yeryüzünü işgal planının bariz bir göstergesi olacak. Bu bölgeyle birlikte aynı anda Çin'in de çevrelenmesi tamamlanmış olacak. Rusya'nın gücü sınandı. Bir geride Çin ve Türkiye var. Çin kendilerine göre daha kolay bir lokma. Hindistan'dan daha önce bahsetmiştik. Dinine girdikleri için Hindistan'ın iç bozulmayı çok kolay yapabilirler. İki, bir de Hindistan'ı şöyle düşünün. 1 milyar 400 milyon insan var ama 65 milyonluk İngiltere kadar üretimleri yok. Yani milli gelir açısından o kadar gerideler. Şimdi bir de bu açıdan düşündüğünüz takdirde dünyada yepyeni bir düzen sistemi kuruluyor. Uzaya doğru gidiliyor. Uzaya gitmeye çalışan bir başka ülke kim? Biziz. Şu andaki bütün çalışmaları yapan biziz. Birkaç tane denemelerimizi yaptık. Yakında çok ciddi şeyler gelecek. Bunların hepsini vaktinden önce durdurmak da isteyenler var.
Hocam bu uzay meselesi içeride yalnız çok fazla mizah yapılıyor, küçümseniyor, dalga geçiliyor.
Çünkü olayın ciddiyetini kavrayamıyorlar kendilerini.
Hayır, bence ciddiyetini kavradılar.
Bakın diyorum ki o kadar hem de o kadar gerideler ki yazık olacak. Gerçekten yazık olacak. Bu kafasızlığa yazık olacak yani. İnsan kendini göz göre göre ateşin içerisine atmaz. Gelenden haberi olmamak. Hani şuradan oraya bakıyor, gördüğünü görüyor, geldiğini görüyor. Bütün buna rağmen hala. Yani burnumuzun dibinde bize hangi şeyi yapması lazımdı? 40 bin tır dolusu silah getirdi PKK'ya. Bize vermediği tank savar füzelerini PKK'ya verdi.
Ve şu anda da hala şu günlerde
şu
de
anda da
tırlarla dolusu silah teslim ediyorlar. Niye? Türkiye'nin yeni operasyonuna karşı mühimmat şey yaptı. Hocam NATO adını değiştirebilir, işte Pasifik'i katabilir dediniz ya. Ya bunlar Avrupa ordusunu kuramadılar daha. Kaç yıldır konuşuyorlar, ediyorlar. Yani Avrupa Birliği bunu başaramadı. NATO bunu başarabilir mi?
Avrupa Birliği, NATO başarmayacak Amerika. Bu iş hep Amerika'nın başından çıkıyor. Bakın biz olayı şöyle görelim. Avrupa bir şeyi başaramaz. Onun sebebi de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlar bir türlü anlayamıyorlar. Bakın hatta bana da hala daha eleştiri yazanlar var. Diyor ki şöyle yazmış. Ya diyor Almanya diyor görmüyor musun ne kadar sen nasıl diyebilirsin ki buna şöyle böyle diyor. Avrupa diye ben Almanya bile demiyorum. Tüm Avrupa olarak diyorum. Bütün Avrupa ve ben bunları kendim söylerken desteklerini de söylüyorum. Kimin yaptığını da söylüyorum. George Friedman'ın konuşmalarına ne olur bir baksınlar. Adam nasıl yapıldığını söylüyor bu işin. Avrupa'nın içerisini boşalttık diyor. Ordusuz bıraktık diyor. Şu anda İtalya'nın durumunu anlatıyor mesela. Elinde bazı sistemleri var. Fakat İtalya'da 4000'e yakın Amerikan tankı var. Binlerce Amerikan uçağı var. Şimdi onlar Ege, yani Adalar Denizi'ne kaydırılıyor.
Burnumuzun dibine.
Burnumuzun dibine bu.
Hocam yüzerek gelirler, bırakın silahı. O kadar yakınız.
Evet.
O kadar yakın. Peki hocam ne yapacağız?
Bizim şu anda biz istesek de istemesek de bazı şeylerden kaçamıyoruz dedim ya. Karşımızdaki hamleyi yapıyor artık. Biz hamlemizi şöyle gösteriyoruz. Tatbikatla bugün verdiğimiz şey buydu.
Bir gövde gösterisiydi.
Biz gövde gösterisi yapıyoruz. Fakat bak, karşımızdaki adamların kendilerine bir şey olmayacak. Yani Amerika'ya bir şey olmayacak. Amerika bir test yapıyor. Yunanlı'nın gitmesi umurunda bile değil onun. Buradaki olay bizim gücümüzün test edilmesi. Bizim buna karşı alacağımız önlem birinci planda içte birlik olabilmekti. En büyük tehlike bizde bu. Çünkü bizim içimizde hani onların kafa yapısını taşıyan biraz sonra belki bir fırsatla öyle bir konuya da girmek istiyorum. Bakın şöyle bir şey. Bu Avrupalılar bunların hepsini, şu anda yaptıklarının hepsini fikir adamlarından ele geçirilen, onların ortaya koyduğu, kitaplarını yazdığı 18. 19. yüzyıllarda yazmış olduğu eserlerin üzerine inşa ediyorlar. Bugünkü bütün yapılanlar odur. Biz de bunları aslında tatbik etmiyor değiliz. Şöyle, onların yaptıklarını hani taklitçi olarak taklit ediyoruz.
Hmm. Şimdi peki bizim dayanağımız olan teorisyenler yok mu hocam?
Bizim çok şu anda, eğer siz varsanız kaç tane hatırlayabiliyorsanız bana söyleyin. Ben bir tanesini söyleyeyim. Kendi hatırladığım. Mavi Vatan kavramı Cihat Yaycı'nın yapmış olduğu çalışmalar adım adım denizlerde, özellikle Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde bizim haklarımızı iyice araştırmaya yönelik. Bak, bu düşünenlerin düşüncesi. Eldeki bütün belgeleri alırsınız şu anda, bunun üzerine çok daha yoğun çalışılabilir. Hem de çok daha fazla. Bakın, şu anki durum şöyle bir şeye geldi. Belki ne yapıp en kısa zamanda Türkiye bu özellikle yaptığımız anlaşmalarla ilgili bütün şeyleri açıklamalı. Belgeleri, eski tarihi belgeleri açıklamalı. Onları bu insanların eline vermeli. Özellikle örnek veriyorum, denizler konusunda Cihat Yaycı gibi paşaların eline vermeli bu işi ki bir şeyler çıkartsınlar. Önümüze yeterli delil gelmiyor. Kimlerle hangi anlaşmayı imzaladıysak bunlar herkesin önüne gelirse insanlar rahat çalışma olanağı bulurlar. Ne olduğunu anlayabilirler.
Hocam, bir Kanal İstanbul üzerinden Montre bildirisi yayınladı, 104.
Evet.
Emekli general.
Yani. Diyorum ya, bakın, anlaşmaların aslını biraz bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım ki adalar, çünkü belki çok fazla hakkımız var şu anda. Hiçbirisini bilmiyoruz. Çünkü bize söylenilen şeyler şöyle, bakın, kim bana, şu anda dinleyen insanların hepsi bir kendini düşünsün. Acaba biz bu konuda ne yapabiliriz diye. Adalar Denizi'ndeki adalar konusunda ne biliyoruz? İşte en son İtalyanlardan da Yunanlara verildi, geçti, bu kadar. Peki ne?
Masada verdik, geçti.
Bu kadar biliyoruz. Belki hiçbir şey yok ortada. Belki bu bir söylenti. Ben nereden biliyorum bunun elinde? Hiçbir delilim yok elimde.
Ben sadece şunu merak ediyorum. Gökçe adayla Bozca adayı niye vermedin?
Niye? Aynen öyle. Onun yani. Gibi. Bakın.
Ondan daha yakın adaları vermişiz. Gökçeada'yla Bozcaada'dan daha yakın, Türkiye'ye sınır olarak evet. Daha yakın adaları evet. Vermişiz. Onları vermemişiz. Çok
ya
iyi.
6000 küsür ada var Ege'de. Evet. Adalar Denizi'nde. 6000 küsür. Bunlardan belki hani 200 küsür tanesinde yaşam var. Çünkü su problemi var. Her tarafa gidip gelemiyorlar. Ama şu anki vatandaşın yaptığı, Miçotakis'in yaptığı en yakınındaki adaya gelip gövde gösterisi yapıyor. Yürek yemiş gibi hareketler bunlar.
Yani, hocam, yürek yemiş yani, gitti Amerika'da ayakta alkışlandı adam.
Şimdi esas olaya geldik. Çok güzel bir yere temas ettiniz. 40 dakikalık konuşmada 37 defa ayağa kalkılıp birer dakika alkışlanırsa bir adam, ego böyle olur. Tıpkı Zelenski'yi de aynı şekilde şişirdiler. Ülkenin mahvolması bunlar için önemli değil. Yeryüzünün ele geçirilmesi için Slavlardan sonra Türklerin dize getirilmesi lazım. Çin'in kafes içerisine alınması lazım. Bakın, yeryüzünde direnç unsuru kalmıyor. Farkındasınız değil mi? Eğer bu dedik...
Hatlar tek tek koparılıyor.
Evet. Eğer NATO'yu Pasifik'le birleştirip de North Atlantic yerine Pasifik'le beraber yeni bir isim altında ortaya çıkartır ve buna Avustralya ve Japonya'yı ve Güney Kore'yi de dahil ederlerse yepyeni bir yapı ortaya çıkıyor yeryüzünde. Dünyanın yeniden şekillenmesi bu. Bunların içerisinde yapılacak olan şu: eğer bu uluslar bu devreyi geçirdikten sonra, yani yapay zeka ve uzaya erişebilen uluslar, bunlar efendi uluslar olarak kalacaklar. Diğerleri köle olarak kalacaklar.
Yani veriyi süzen, analiz eden, kullanan,
istediği kadar nüfus planlaması yapabilecek, istediği kadar akıl planlaması yapabilecek. İnsanlara şu söylediklerim şu anda komik geliyor.
Dijital kapitalizm. Değil. Dijital kapitalizm, evet. Ve emperyalizm.
çok yakın diyorum. Bakın benim bahsettiğim zamanlar öyle uzak zamanlar değil. Çünkü her zaman söylüyorum, her yüzyılın ilk çeyreği yeryüzünün şekillenme zamanıdır diyorum. Bu şekillenme zamanı 2025'e kadar sarkmazsa büyük ihtimal sarkmayacak. Bitirilmeye çalışılıyor.
Hocam bir şey soracağım. Sarkmayacak dediniz ya. Şimdi Amerika Rusya ile ilgili işte Ukrayna'ya girecek, çıkacak, şunu yapacak, bunu yapacak dedi. Rusya reddetti falan filan. Sonra bir sabah girdiler. Yani bir anda savaşı canlı izlemeye başladık. Evet. Sanki benzer bir süreç mi yaşıyoruz Türkiye ile Yunanistan arasında diyenler var. Sosyal medyada okuyorum ben. Gerçekten böyle bir süreç yaşanır mı hocam? O satır aralarını okursak.
Biz ne kadar dikkat edersek edelim. Bakın dikkat edin, biz ne dedik? Dedik ki beraber oturalım. Hatta anlaştık. Miçotakis geldi Türkiye'ye, ne dedi? Tamam dedi, aramıza kimseyi sokmayalım, anlaşalım dedi. Hemen ne oldu? Peşinden Amerika'ya gitti. Bakın. Bizans entrikaları diye şaka dalgaya geçip film çeviriyorlar. Hiç çevirmenize gerek yok. Yeryüzünde Bizanslılarla yapmış olduğumuz hiçbir anlaşmaya uyulmadı. Hiçbirisine. Güçlerinin en uygun olduğu ilk zamanda, en kısa zamanda bozdular. Rusya da öyledir. En kısa zamanda bozarlar. Gücü eline geçirdiği anda... Bakın hele Bizans entrikaları denilen şey, o yüzden diyorum tarihi olarak çok gerçektir. Çünkü Bizans'ın entrikaları sadece mitolojisine bakarak da anlaşılabilir aklı olanlar için. Mitolojinin içerisinde tanrılar birbirlerine kazık atıyorlar.
Evet.
Baba tanrı Zeus bütün çocuklarına kazık atıyor. Yetmiyor, bütün çocukları ona kazık atıyor. Bakın bir yapmış olduğun mitolojin veya kendine ait destanların diyelim bile sahtekarlık üzerine kurgulanmış. Bizim yıllar boyunca ben Hacettepe'de okuduğum zamanlar, o 80-85 döneminde Kültür Bakanlığı Eskişehir yolu üzerinde bir yapısı vardı. Onun önünde 2-3 sıralı İyon sütunlu yol vardı. Yani Yunan sütunlu yol. Yıllar boyu hep böyle kaldı. Biliyorum uzun zamandır Ankara'ya gitmedim. Hakikaten o civarları hiç gezmedim. Bilmiyorum hala duruyor mu? Durursa çok şaşırırım. Yani o İyon başlıklı, Korint başlıklı sütunlarla beraber bizim Kültür Bakanlığı'nın içerisine giriliyordu.
Hocam izleyicilerimiz şu anda bilenler mutlaka yazarlar. 1-2 dakika içinde.
Onların bakın bizim bu karşımızdaki adamlar, Amerikalılar Yunanistan'ı kabul ederken, orada konuşmaya davet ederken Miçotakis'i, bir şeyleri var. Ataları ve babalarının oradan geldiğine inanıyorlar. Yunan kültürünün oradan geldi. Yunan kültürü Roma kültürüne geçti. Afrodit'in adı Venüs oldu ama devam etti.
Evet.
O yapı bugün kendi içlerinde İngiltere'deki heykellerin benzerleri Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da her yerde görürsünüz. Çünkü asıllarının kendilerinin bu eski Yunan kültürüne dayandığını, eski Roma kültürüne dayandığını. Çünkü ondan başka tarihleri yok. Karşılarında biz varız. Hiçbir alakaları yok olmayan bambaşka bir tarihten söz ediyorum. Bambaşka bir kültürden, bambaşka bir mimariden söz ediyorum. Fakat son dönemlerde savaşı kazananlar onlar oldukları için felsefeyi ve bugünkü sistemi kuran kodları onlar yerleştirdiler. Yani Jean-Jacques Rousseau'ya aldılar, bize de öğrettiler.
Evet.
Voltaire'i de aldılar, onu da bize de öğrettiler. Yani biz aynı şekilde ne bileyim sana hepsini, Immanuel Kant'ı, Jean-Jacques Rousseau'yu toplum sözleşmesi yaptı. Toplum sözleşmesi, Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi, 4 anacılık kitap. Bakın, bugüne kadar geldi biliyor musun? 1921 ve 24 anayasalarında da aynı maddeler var ya.
Evet.
Milli egemenlik kavramının gelmiş olduğu yer.
Demokrasinin ana kitabı aynı zamanda.
Şimdi yapı böyle olunca ben o yüzden dedim ki hani mesela örnek veriyorum, bir tanesini örnek veriyorum dedim. Mavi Vatan kavramı içerisinde Cihat Paşa dedim şöyle bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma bize ışık tutuyor. Üzerinde çok rahat çalışılabilir. Bunun gibi karaların üzerinde, okyanusların üzerinde bizim her bir konuda kendi çalışmalarımızı
yapmamız lazım. Enerji yollarında.
Hepsine. Enerji yollarında. Ticaret yollarında, şu anda bakın ticaret yolunun kontrolü bizde, enerji yolunun kontrolü elimize geçiyor. Bizi sıkıştırmalarının sebebini anlıyorsunuz değil
Hocam,
mi?
Hocam pazartesi günü Karadeniz gazının karadaki ilk kaynağı yapılacak.
Evet.
Yani bir taraftan da enerjiyle ilgili çok ciddi bir çalışma yapıyoruz.
Biz çok ciddi çalışma yapıyoruz ama hep ne dedim? Karadeniz'de enerji bulunduğu için daha fazla sıkışacağız dedim. Yani onun çünkü sebebi karşıdaki adamın amacı seni istikrarsızlaştırmaktı. Ama şimdi yeni bir evreye geçildi. Şu anda sert gücü kullanmak istiyorlar. Ekonomik olarak zaten kullanıyor. Yeterli olmuyor. Geri dönmüyor. Ekonomik gücü ne kadar bastırırsa bastırsın gideceği yoldan dönmüyor. Hala sinyal verdi. Faizi arttırmayacağım dedi. Tekrar başladılar doların üzerine. Bakın bu sinyalleri bizim kendimizin anlamamız lazım. Karşımızdaki insanların bizden ne istediğini anlamamız lazım. Ekonomik sinyalleri veriyorlar. Bu yeterli olmazsa son çare kalıyor. O dediğim sert gücün son çaresi ekonomik ve askeri. O yüzden askeri gövde gösterisi yapıyorlar. Askeri iki türlüdür. Bir vücudunu gösterirsin, pazularını evet. gösterirsin. Şu anda bize onu yapıyor. Bunun ikinci aşaması uygulamaya geçilmesi. Bizim her konuya hazırlıklı olabilmemiz için, her şeye hazırlıklı olabilmemiz lazım. Bunun için bir fikriyat da geliştirmemiz lazım.
Mesela?
Bir yerde kaldık diyorum. Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi bundan tam 1000 sene önceye gidelim Farabi'ye.
Tamam.
Farabi'yi et Türki diye geçer.
Evet.
950'de öldü ama 900'de 950 arasında inanılmayacak bir bilim adamı bu ve devlet yönetimi konusunda inanılmaz güzel bir çalışması var. Onun yapmış olduğu çalışmalar üzerinden 700 yıl geçtikten sonra Avrupa'da bu diğerleriyle beraber çıkıyor ortaya. Söylemiş olduğu ilkelerin hemen hemen benzerlerini Jean-Jacques Rousseau söylüyor. Ama biz Jean-Jacques Rousseau'nun söylediklerini alıp onun söylediklerini almazsak içeride eksik olan bir parça kalıyor. O parça da şu. Bakın Jean-Jacques Rousseau bütün öğretisinde şunları söyler. Güzel ahlaklı olmak. Yani kültürün içerisinde, devlet yapılanmasının içerisinde işte der devletin gücü, kurumlarının organize olması, davranış biçimini belirlemesi, kültürünü belirlemesi, dini düzenlemesi. Bu aynı şekilde din. Toplumun yapısı içerisinde gelenek, gelenekle beraber din, bunlar hep belirleyici unsurlar. Ekonomik yapı, sosyal yapı, coğrafi yapı.
Olmazsa olmazlar.
Olmazsa olmazlar bunlar. Ve bunları zannediyoruz ki biz Jean-Jacques Rousseau'dan önce kimse söylemedi. Halbuki diyorum ya bakın tam 1000 sene önce örnek veriyorum. Hatta Farabi de kendi başına şey yapmadı ki kendisinden önce Aristo'ya kadar hepsini incelemiş de söylüyor. Yani Farabi bir şeyi incelemeden Yunanca'ya falan hakim o dönem için. O eserlerin hepsini inceleyerek yapıyor bu araştırmayı. Eksik olanı tamamlayarak yapıyor. Onların içerisine dediğim gibi bir inanç sistemini koyuyor.
O zaman bize özgün bir teoriden bahsediyoruz değil mi hocam?
İşte onu yaptığımız takdirde diyorum çok büyük rahatlama olacak. Neden biliyor musunuz? Bakın şimdi siz şöyle bakın. Bir İngiliz'in psikolojik yapısıyla Türk'ün psikolojik yapısı birbirinin aynı değil.
Değil.
Bunu zannediyorlar ki insan psikolojisi benzerdir. Hayır efendim insan psikolojisi benzer değil. Örnek vereyim. Hindistan'ın içerisindeki kas sisteminin en altında yerleşen bir tane adamın. Adam kendisini hayvandan aşağı görüyor. Kas sisteminin bir üstündeki bu dediğim sana yani hiçbir varlık olarak görmüyor kendini. Dedim ya untouchable, dokunulmazlar grubu var ya 300 milyon caddede yaşayan, caddede ölen, caddede yemek yiyen, caddede yaşamını sürdüren, evi yok, hiç olmuyor. Böyle yaşıyor. Dünyada hiç kimse bunları sen insan hakkı falan diye demiyor. Eşek hakkı falan diye demiyor. Onlar Türkiye'ye geliyorlar. Bizim içimizde birkaç geri zekalı bulup onlarla beraber uğraşıyorlar. Hiç kimse Hindistan'daki bu sefalet nedir, bu insan haksızlığı nedir demiyor. Orada hiç kimse Jean-Jacques Rousseau'nun öğretilerini öğretmiyor, kullanmıyor, okumuyor, anlamıyor. Bunların hepsini bizim için yapıyorlar. NATO çok sıkıştı. NATO bizi sıkıştırıyor. Şu anda üzerimize gelen şey şu. Türkiye'de dedim ya size dört ana karadan geçen dört ticaret yolunun üç tanesi kapalı, bir tanesi açık. Açık olan Türkiye'nin üzeri ve Türk devletleriyle olan kurulmuş bağlantı dedim. Türk devletleri kurulduktan sonra dedim bu adamlar gemiyi azıya alacaklar, her şeyi yapacaklar dedim. Şu anda o yapılıyor. Türkiye'ye şunu göstermek istiyorlar akılları sıra. Türkiye böyle bir savaşa girer de rezilliği ortaya çıkarsa kendisine güvenenler bütün umudunu kesecek. Bu iş bitti artık diyecek. Ve biliyor musunuz gerisi çorap söküğü gibi gelecek.
Hocam NATO çok sıkıştı dediniz ya. Bizi sıkıştırıyorlar dediniz. Biz de NATO'yu sıkıştırıyoruz şu anda.
Evet. Zaten o yüzden
İsveç
bunlar
İsveç ve Finlandiya mevzusunda bir hali sıkıştırdık şu anda.
Evet.
Ne olacak hocam? Orada da bir kriz var.
Orada da bir kriz var şöyle. Şimdi bu İsveç aslında çok ilginç bir konu biliyor musun? şu açıdan söylüyorum. Bunların bir tanrısı var Viking. İsveçler Vikinglerden gelme.
Tamam.
Vikinglerin inanç yapısında tanrıları Odin. Odin de bir Türk.
Şu meşhur diziyi izleyenler bilir arkadaşlar.
bu Odin Türk. Şimdi nasıl bunu söyleyince milletin komiğine gitti.
Odin'i bilirler dedim de Odin'in Türk olduğunu bilmezler. Yok, dizide geçmiyor işte, hocam.
Hem de adamın tanrısı İsveç'in tanrısı.
Hocam çok ilginç bir noktaya temas ediyorsunuz.
Şimdi bakın Odin Türk diyorum hem de nasıl. Odin aslında bunun ilk araştırmasını yapan bir adam var. Sven Lagerbrink diye 1707'de doğup 1780'de ölmüş bir adam bu. İsveçli bir bilim adamı. Bu adam araştırıyor. Odin kimdir, nereden gelmiştir falan diye. En sonunda şunu buluyor. Odin iki yanında birer kurtla beraber geziyor.
Aa.
Özelliklere bak şimdi Odin.
Bir şaman şeyine doğru gidiyor hocam.
Bu şimdi diyor ki peşinden araştırmalarının sonunda bu Sven Lagerbrink dediğim adam diyor ki baştan ayağa Türk diyor. Nereden geliyor?
Dayanağı ne hocam?
Türklerle akrabalık çok iyi araştırma yapmış. Bu kendisi aynı zamanda Lund Üniversitesi, LUNG. Şu anda Lund Üniversitesi'nin yapısında heykeli, resmi her tarafında var bu adamın. Üniversitenin rektörlüğünü de yapmış da o zaman 18. yüzyılın ikinci yarısında.
Tamam hocam, Odin Türk.
Odin ben demiyorum bak, o söylüyor. Diyor ki adam, kendisi Husisi bunun için kitap yazmış. Dört cilt İsveç tarihi diye. Orada şu Türklerle akrabalık adı. Kitabının adı da bu. Türklerle akrabalık.
Çok ilginç.
Peşinden de diyor ki Hervarar masalı diye bir masalları var Vikinglerin. O masalda Tirkiar ve Eyziyamen yani Asyalı Türk ve Asyalı adam demek kısaca. Bu burada şu kitabı eğer bakarlarsa, şimdi bizi dinleyenler hemen internete girerlerse Odin Türk mü diye yazarlarsa karşılarına çıkanı birazcık okurlarsa ne demek istediğimi anlatacaklar, anlayacaklar. Ben bir şey söylemiyorum, kafayı falan da yemedik. Kendi kitaplarından söylüyorum. Bu dediğim adam daha sonra İsveç Bilimler Akademisi'nde İsveç'in en büyük nişanıyla ödüllendirildi ve hala öyledir. İsveç'in en baba tarihçisi kabul ediliyor. Niye anlattık bunları? Böyle bir tarihteki adam İsveç'in bizle ne işi olabilir? Niye bizle uğraşsın? Biz şu anda hani dünyanın öbür ucunda PKK'yı ne işi var ya İsveç'in? Neyi sevsin PKK'yla? Yani bir
nasıl
tane,
bir çıkarı var ki hocam?
Nasıl bir çıkarı var hakikaten?
Hayır
yani.
Bir de bir yıllık değil, kaç yıl, 30 yıldır, 40 yıldır PKK'ya yardım, yataklık, her şeyi yapıyorlar.
Üstelik başbakanı öldürdükten sonra.
Evet.
Başbakanını PKK caddenin ortasında öldürüyor sinemaya giderken eşinin yanında. Buna rağmen kalkıyorlar bu adamlar, başbakanı gömüyorlar, peşinden ülkeyi PKK'ya satıyorlar.
Peki niye hocam?
Hangi akıl bunu yapar diye sorguluyorum. İsveç'teki sokaktaki hani şu barışçı insanlar mı? Bana İsveç'ten yazan birkaç tane bir dinleyicimiz var, seyircimiz var. Çok ilginç şeyler söylüyorlar. Etraf diyor çeteler kaynıyor.
Allah Allah hocam.
Her ay diyor kaç kişi çete savaşlarında ölüyor.
Avrupa'nın en müreffeh evet. ülkesinden bahsediyorsunuz.
Evet. Çete savaşları şu anda diyor bakın. Ve hatta şu anda mecliste soruşturma yapıldı ya, İçişleri Bakanı'nın evet. istifası istendi. Bu olaydan dolayı isteniyor. Çete savaşlarından dolayı. Niye durduramıyorsunuz diye. Diyor ki insanların can güvenliği kalmadı İsveç'te. Ya sen PKK'yı alırsın da ülkede can güvenliği mi kalır?
Olur sana Meksika.
Yani PKK'nın içerisinde bak bu örgütün demek ki İsveç'in Avrupa'nın içerisine girmiş olan akıldan söz ediyorum. Bu akıl
PKK burada da maşa olarak kullanılıyor.
Tabii. Bak NATO bizim üzerimize çok oynadı. Birazcık daha tarihine doğru gidersek bak neler çıkacak. Bir hatırlayın çuval geçirme olayını.
Tamam.
Hatta bir öncesini alalım. Muhabiret zırhlısının batırılmasını.
Tamam.
Muhabiret zırhlısına bakın o konuyla ilgili bende çok ilginç bir bilgi var. Ben kendi bilgimi de katayım bunun içerisine. Ben Harp Akademilerinde mütercim tercümanım. İngilizce mütercim tercümanım.
Yıl kaç hocam?
Asteğmen sene 92.
Tamam.
2 Ekim 92 gecesi, gece yarısı beni uyandırdılar. Saat 12'yi 10 geçiyor falandı. Bir fırladım. Dediler komutan seni istiyor. Giyindim, hazır oldum ve çıktım. O zaman Harp Akademileri komutanı Kemal Yavuz'du. Bir mesaj gelmiş, telgraf mesajı gelmiş. Dedi ki İngilizce hemen bunu oku. Washington Büyükelçisi Nusret Kandemir'e geliyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan. Diyor ki işte sizin geminizi vurduk. Kusura bakmayın sorry. Zaten Amerikalıların İngilizlerin bir lafı en önemlisi sorry'dir. Hani yapar bütün pisliği işler peşinden sorry der. Diyor ki sizin geminizi vurduk sorry. Ben olayın telgrafı okuduğumda karşıma şöyle bir şey çıktı. İşte ilk şey itibariyle birkaç tane şehitimiz var. Kaç tane olduğu yakında çıkacak. Ama bir yanlışlıkla Amerikan gemisinden atılan füzeler Türk gemisi muavenete vurdu diye. Ve ben bunu çevirdiğim anda albay dedi ki Allah kahretsin dedi. Bilerek yapıyorlar dedi. Bakın o bilerek yapıyorlar dedikleri neydi biliyor musunuz? Tabii ben olayı çevirdim. Hani Türkçe'yi çevirdim olay bitti. Fakat ben olayın aradan bak geçen zaman içerisinde hemen sebeplerini biliyorum. Onu söyleyeyim.
Neydi hocam?
1 Mart tezkeresi geçmişti. Irak'a müdahale reddedilmişti. Gelmiş olan 77 tane Amerikan uçak ve helikopteri geri gönderilmişti. 2000'e yakın İngiliz, Fransız, Amerikan askerinin Adana İncirlik üstünden ve Pirinçlik üstünden Irak'a bombalamak için gitmesine yasak koymuştuk ya. İşte o devir. Başbakan Demirel, yardımcısı İnönü. Hmm. Şimdiki İnönü'nün oğlu İnönü, Erdal İnönü.
Erdal İnönü.
Cumhurbaşkanı da Özal.
1 Mart dediniz hocam, tarihi doğru mu?
1 Mart tezkeresi bunun adı. Öyle değil mi? Benim tamam. Sanıyorum öyle. 1 Mart tezkeresiyle beraber biz reddettik. Irak'a müdahaleyi reddettik. Irak'a müdahaleyi reddedince bizim içimizde bu olaylar başlayacaktı. O zaman başlayacaktı. O zaman da başladı. Hiç durmadı. O yüzden bir herkesin şunu anlaması lazım. Gerçekten bakın. O devirdeki tartışma aynı bugüne ne kadar benziyor. Sizi o güne bir götüreyim bakın resmi alın bugünün üzerine şablon koyun. Demirel yasaklı siyaset dönemi bitmiş. Özgürlüğün tadını çıkartırken bütün hıncıyla Özal'a saldırıyor. Devlet umurunda değil o dönemde. İlle Özal'ın yıkılması lazım.
Özal başbakan mı cumhurbaşkanı?
Cumhurbaşkanı. Hmm. Zaten birkaç ay sonra da Özal rahmetli olacak. O yüzden diyorum bu olayları. Hepsi birbirinin peşi sıra. Birkaç ay sonra, Ekim, Kasım, Aralık, 2 ay sonra Özal rahmetli olacak. Öyle bir garip dönem ki ve Demirel inanılmaz bir hücum içerisinde diğer muhalefet liderleriyle beraber. Ecevit de var tabii o zaman yanında. Bir an evvel Özal'ın gitmesini, sonuç ne olursa olsun istiyorlar. Hatırlayın o günleri ya sokaklarda insanlar işte işçinin, Çankaya'nın şişmanı, işçi düşmanı diye bas bas bağırırlardı. Ben hatırlıyorum.
Cumhurbaşkanı olmasın diye çok uğraştılar. İndiririz dediler, şunu yaparız, bunu yaparız dediler. Bugünkü, Takunyalı dediler.
Bugünkünü nasıl indirmeye çalışıyorsa o malum grup ne dersen de kafası oraya kilitlendiyse o zaman da öyleydi. Ama Amerika boş durmuyordu. Bir geri zekalı grubunun aptalca savaşından, kendi içerisindeki gereksiz tartışmasından faydalanarak ki istedikleri oydur zaten. Parlamenter sistemin aslı da budur. Seni bunların içerisine gömersen tartışırsın, ata alan Üsküdar'ı geçer. O devirde de böyle oldu. Bizi baktılar ki bunun intikamı çok kötü alındı. Özal rahmetli oldu. Ondan sonra inanılmaz bir baskı kuruldu Türkiye'nin üzerine ve peşinden hani işte Tansu Çiller dönemlerine falan geçtik ki ekonominin düzelebilmesi için her şey yapıldı. Bir türlü yoluna girmediği dönemler. Giremezdi. Çünkü yapılmaya karar verilen artık intikam peşindeydiler. Hemen peşinden yetmedi bu kadarı. Askerlerin başına 2003'te çuval geçirildi. Daha AK Parti yeni iktidara gelmiş.
O arada bir de şey yaptılar hocam. Ecevit'i iktidardan indirdiler.
Evet.
Partisini perişan ettiler.
Evet, evet.
O da şeye karşı çıktı.
Tabii.
Amerika'nın Irak'a girmesine karşı çıktı.
İşte hepsinin hesabını kendilerine göre soruyorlar. Ama bakın insan bunlardan bir örnek almasını şimdikilerin hiç olmasa hala daha onun devamı olduğunu söyleyen insanlar bunu görüyor, gördüğü halde ifade etmiyor. Şu tarih çok açık diyorum. Önümüzdeki yaşanılan olaylar o kadar da eski değil. Bakın birebir bugüne ne kadar
hocam
yansıyor.
Bırakın 20 yılı, 120 yıl öncesinin davasını gidiyorlar. Abdülhamit döneminin davasını gidiyorlar aynı
i̇şte
şekilde.
İşte o yüzden zaten onu da zaten içerimde o da birikmiş durumda da bir fırsat
bulunca. Ona ayrı bölüm hazırlanacağız.
Hakikaten yani o, hep içimde yara o birikiyor ama. Yani biriksince o biriksin derdi annem bana kızdığı zaman. Aynı onun gibi oldu bizim iş. Biriktiriyorum. Çünkü bu bilgilerin hepsi de birikiyor. Söylenenlerin hepsi de birikiyor. Önümüze delil oluyor. İnsanların nelere öfkelendiklerini buluyoruz. Bizim içimizde bu dediğim ki kendimizden kalan bir diğer örneğimiz daha var. Farabi'den hemen sonra Maverdi diye bir adam daha geldi. Ve daha sonra bize başka bilim adamları da geldi. Bakın Nizamül Mülk geldi. Devlet felsefesi sistem konusunda İmmanuel Kant'a gelene kadar, Jean-Jacques Rousseau'ya gelene kadar benzer devlet yapılanmalarının hepsine en ince ayrıntısına kadar incelemiş insanlardı bunlar. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in Akşemseddin'i bile böyle bir insandı. Biz bu yapılanmaların içerisinde bugünkü sıkıntıları aşabilmek için derhal ve derhal bilim adamlarının görevi bu devleti yönetenlerin önüne başkalarından taşıdıkları fikirleri değil. Artık bitsin ne olur. Örnek alalım. Jean-Jacques Rousseau'yu da öğrenelim. Immanuel Kant'ı da öğrenelim. Bilelim ama o adamların fikirleri üzerine bu memleketin onlar kendi kültürlerine ve dinlerine göre bir sistem geliştirmişler.
Hocam Fatih ile Akşemseddin dediniz ya bir de fethe karşı çıkan sadrazam Çandarlı Halil Paşa'ydı değil mi? Hı. Bir de onu da öğrenmek lazım. Fatih ona rağmen fethetmişti İstanbul'u.
Evet. Bir, o devirde aslında yani fethe karşı çıkmasından ziyade olayı şöyle görüyor o. Yeni padişah. Çok heyecanlı bir
toy
çocuk.
Görüyor.
Ha, 21 yaşındaki bebe böyle bir işe niye kalkışıyor? Yazık diyor. Bu kadar asker ölecek. Gencin içerisindeki enerjiyi anlayamıyor. Bakın Akşemseddin anlıyor ama çünkü o yetiştirdi. Devlet aklı odur.
Evet.
Devlet aklını o çocuğa verdiği için kendisi biliyor. Fatih'in 8-10 tane hocası vardı. Hepsi birbirinden değerli. Hani Molla Gürani de hocasıydı. Fatih Sultan Mehmet'in Zanos Paşası mesela hem Rumca, Latince öğretiyor. Aynı zamanda yaşam koçluğu yapıyor ya. Yani bugünkü anlamıyla bildiğimiz yaşam. Ali Kuşçusu var hocalarından bir tanesi. Hem matematikçi hem astronom. Yani Fatih deyip öyle hani boşa geçen bir zaman değil, inanılmayacak bir şey. 19 yaşında padişah ama 19 yaşındaki padişahın 8-9 ayrı öğretmeninden öğrendiği inanılmaz bir bilgi yoğunluğu var. Ve bunun içerisinde devlet yapılanması, devlet örgütlenmesi. O yüzden İstanbul'u alır almaz adam hemen üniversite faaliyetlerine girişiyor. İmar faaliyetlerine girişiyor. Her şey aynı anda gelişiyor. Bizim böyle bir kökenimiz var.
Evet.
Kendimizi bilmezsek, benim bunları söylemekte amacım gerçekten hamaset değil. Her şey önümüzdeki belgelerde. Açıp bakabiliriz bunları. Hepsinin ispatı var. Gelelim biz yine bizim İsveç'e olan düşmanlığına. Peşinden Finlandiya'ya pek fazla bir şeyimiz yok. Finlandiyaların soyu aslında gerçekten Türk. Baştan ayağa Türk. Onu biz söylemiyoruz. Zaten
hocam,
Türk boyu.
Odin Türk, Finlandiyalılar da
ben,
Türk.
Ben ne yapayım? Yani yazsınlar, herkes görsün karşılığını. Yapabileceğim bir şey yok. Söylüyorum diye beni söylüyor zannediyorlar. Delillerini veriyorum. O yüzden söylüyorum. Finliler Hristiyan Türklerdir. Tıpkı Macarlar gibi. Çünkü Orta Asya'nın içerisinde bu milleti unutturulmaya çalışılıyor zaten. Baştan beri söylediğim şu anki yapılan da o. NATO'nun çalışması da o. NATO'nun şu anki çalışması da o. Türk Devletleri Teşkilatı'nı başlamadan boğmak. Çünkü bunun başarılı olması diğer İslam ülkelerinin bizim peşimize takılması demek. Pakistan şimdiden ben takılacağım dedi zaten.
Endonezya, Malezya.
Hepsi takılmaya mecbur kalacaklar. Çünkü bu dediğim gibi size bir güç gösterisiydi. Türkiye ilginç güç gösterileri yapıyor. Bu yapılan tatbikatta o dediklerim hepsi var. Geldiler, izliyorlar. Türkiye'nin kendi hareket kabiliyetini görüyorlar. Bakın bir yerde var ya, bu çok büyük cesarettir biliyor musunuz? Siz bir tatbikat yapıyorsunuz, dünyanın her yerinden adam çağırıyorsunuz. En ufak bir olay rezillik demek.
Hocam bu arada Cumhurbaşkanı da açıkladı. Yunanistan tatbikata katılan, Türkiye'nin davetiyle katılan devletleri yarısından fazlasını aramış. Bu tatbikata katılmayın diye. Bu da ilginç bir şey değil mi?
Evet. Ne kadar ilginç ya, ama her şey peş peşe geliyor. Bakın söylediklerimizin hepsinin üzerine geliyor bunlar. Bak
ya, ben yani Türkiye'ye biraz evet, yalnızdayız mesajı gibi bir şey çıkıyor ortaya.
Bizim içimizde şöyle, bu devletlerin hepsi kurtulmak istiyorlar. İnsanlar Anglo-Sakson'un yönetiminden kurtulmak istiyor. Çünkü içerisinde başkaları da var. Anglo-Sakson kendi başına değil, içerisinden görünen bir cüdik güç var. Bunların da gören insanlar bunu istiyorlar. Biz böyle konuşunca kafası bu zamana kadar yumuşak gücün etkisiyle batılılaşmış olanlara bunu anlayabilmek çok zor geliyor. İdrak edemiyorlar, edebilmeleri de çok zor. Vallahi ben onlar adına kabul ediyorum, üzülüyorum. Yapabileceğimiz de bir şey yok. Oktay Sinanoğlu da bağıra bağıra gitti bunları.
Evet.
Benzer şeyleri söyledi. Çünkü içerisinde yaşadığın zaman karşıdaki insanın yapısını öğreniyorsun. Vicdan ve merhamet kelimelerinin anlamı olmayan insanlardan yarın öbür gün bir olay başladığında sana merhamet etmesini bekleme. Bizi yeryüzünde hiçbir millete yapıldığı gibi yapılmaz.
Evet.
Bizim dünya üzerinde hareket ettiğimiz takdirde gidebileceğimiz hiçbir ülke, hiçbir sığınak yok. Sınırlardan yürüyerek geçtiğimiz her yerde bizi bombalarlar. Çaresiz kalmış Türk deyip zevkle bombalarlar.
Kaç bin yılın, kaç yüzyılın intikamını alırlar değil mi hocam?
Onlar kendilerinin aslında böyle bir şey biraz yapabilmeleri zor. Onu da söyleyeyim çünkü... Böyle bir şeyi nasıl yaparlar onu söyleyeyim. Bir, ekonomik gücünüz konusunda tereddüdünüz var mı? Var. Ne konuda tereddüdümüz yok? Bizim asker konusunda. Ama en önemlisi irade konusunda. İradeyi alırlarsa korkun siz. İrade giderse, yani akıl giderse, yani lider giderse asker de gidiyor.
Bu iradenin içerisinde halk da var, toplum da var hocam.
Halkın iradesi hala görev verdiği insana bakar. Örnek, 15 Temmuz günü halk iradesini koydu ortaya. Kimin üzerine gidildiyse onu aldı, geri getirdi.
Aslında değil mi hocam? 15 Temmuz'da halk yönetime el koydu.
Evet,
orada, değil mi?
Halk yönetime el koydu. Ve bu, yani demokrasi dediğin şeyin aslı budur işte. Demokrasi budur ya. Bizim bu bahsettiğimiz adamlar demokrasiyi bile savunmazlar. Yani bir Jean-Jacques Rousseau'nun insanlar dört tane yönetim biçimi sayar ama der doğru olan monarşidir der.
Evet hocam, hepsi monarşiyle yönetiliyor.
Evet. Yani Fransız ihtilali yapıldığı zaman birkaç ay sonra seçimler yapıldı. Seçimlerde sadece zenginler ve soylular oy kullandı ya. Başkasına oy hakkı falan verilmedi. Kadın madın hiç yok. Onu hiç insan yerine saymıyorlar zaten. Erkeklerin sadece zengin ve soylu olanları oy kullandı. Bunun adına demokrasi dediler. Senin hani o kadar anlatılanlar hikayeydi. Evet öyleydi. Çünkü sömürü bütün gücüyle devam ediyordu. Bunları onlar yaparken bizdeki yapı çok farklıydı. O yüzden diyorum bizi anlayamazlar, bizi değerlendiremezler. Değerlendirirlerse de yanlış değerlendirirler. Onların yaptıklarının içerisinde eksik olan şey vicdandır, gönüldür. Gönül kelimesinin İngilizce'de, Fransızca'da, Almanca'da, Arapça'da karşılığı yoktur. Gönüldür, gönül. Bir tek biz anlarız gönlün ne olduğunu. Azerbaycan'dakiler, Kazakistan'dakiler, Özbekistan'dakiler de anlarlar. Gönüldür. Gönül bir tek bizde vardır. Bunu açıklayamazsın, kelimelere dökemezsin gönlümden geçenleri. Ama bu böyledir. O yüzden bizim kendi medeniyetimizi gönül ve vicdan üzerine, onu bekleyen insanların üzerine uygulamalı halde koymamız lazım. Bütün bugünkü aslında yapmamın amacı da oydu biliyor musunuz? Hani şu NATO konusunda konuşurken ben NATO konusundaki bir gelecekten korktuğum için bunları söyledim.
Evet,
çok yaklaşıyor, çok ısındı dediğim o. Çin'in üzerine yoğunlaşmak istedikleri anda bir anda döndüler, Adalar Denizi'ne girdiler. İnanılmaz bir yığınak yapıyorlar. Hiç akıl kârı görünmüyor yaptıkları. Ama ısrarla devam ediyorlar. Ve bizim içimizdekiler de anlamamazlıkla ısrar ediyor. Suriye'ye yerleştiler, Irak'a yerleştiler. Bakın biz de ne yaptık? Suriye'de bir bölgede dur burada dedik. Irak'ta bir bölgede dur burada dedik. Kuzeye geçtiler, Azerbaycan'da dur burada dedik.
Bir de İran'a rağmen hocam.
Şimdi bir de İran gelecek devreye. Rusya bu işten kurtulabilmek için İran'a yaklaşacak.
Eskiden beri... Nöbeti İran'a mı devredecek?
Eskiden beri İran'la beraber yani Şii Slav ortaklığını İran ne zaman Rusya'nın Türkiye ile bütün ilişkisi İran'la dengelemek üzerinedir. Bütün tarih boyunca bu böyledir. Şimdi Türkiye ile beraber ilişkisini biraz da korku duvarına yapabilmek için İran'ın harekete geçmesini istiyorlar. Amerika da istiyor. Dikkat ediyor musunuz? Bir tek kelime söylemiyor İran'a.
Evet bir anda her şey rafa kaldırılmış
çünkü
gibi.
Çünkü şu anda İran'ın zamanı. Suriye'nin içerisinde Rusya'nın gücü azalıyor. Azalan yerlere İran'ın geçmesini istiyor. Daha sonra da şikayet edip dövecek Amerika.
Sen ne arıyorsun burada?
Tabii ki önce getirecek ama İran da bu tuzağa her zaman düşer. Tarih de bununla ibarettir. İran bu tuzağa düşer, düşecektir.
Hocam Karabağ Azerbaycan aldı diye... Neredeyse yas tutacaklardı.
Onlar yas tuttu, bizim içimizdekiler de yas tuttu. Hiç merak etme. Bizde de aynı şeyler gelişti. Bizim en büyük sıkıntımız şu sıkıntılı döneme girerken bir türlü bu işten akıllanmamamız.
Hocam
ya.
Şimdi bir izleyicimiz diyor ki bu gençleri bunu nasıl anlatacağız? Gençler bu mevzuyu nasıl idrak edecekler? Tamam anlatıyoruz. İrade dediniz mesela.
Şimdi... Hiç okumak istemeyen bir adama siz bir şey yapamazsınız. Bir. İki. Şöyle söyleyeyim. Hep yaygın bir görüş var. İşte diyorlar ki çocuklar matematik öğrenmiyorlar. İşte fen bilimleri okumuyorlar. %8'e düştü, %10'a düştü falan. Bana pek şey gelmiyor bunlar. Sebebini şöyle söyleyeyim. Toplumu yönlendiren çok az bir gruptur. Ve bütün devletler esasında örnek veriyorum size. İngiltere sadece %3'ün peşine gider. Sadece %3'ün peşine gider.
Rafine.
Çünkü, tabii ki. Onun yapmasının sebebi de şu. Hani bizdekiler dedim ya hani işte matematik konusunda şu kadar eksiyiz de şu kadar çocuk bilmiyormuş. İşte bilmesin kardeşim. Çocuk öğrenmek istemiyorsa öğrenmesin matematiği. Çocuğun yeteneğine göre yetiştir çocuğu. Ne istiyorsa onu öğrensin. Matematik diyor ya 1000 kişi de bir kişi matematik öğrense tamam mı? Türkiye uçar ya. 100 bin kişide bir tane matematik çıkartalım, Türkiye yine uçar. Ya 1 milyonda bir tane çıkarsan 80 milyon matematikçi, 80 tane matematikçi olur. Dünyanın altının üstüne getirir.
Örnek.
Bir tane Selçuk Bayraktar ne hale getirdi? Oradan diyorum. İlle insanların hepsini eğiteceğimiz diye bir kayıt yok.
Eğitim... Tam olarak matematik dediniz hocam, Selçuk Bayraktar.
Evet.
Mühendislik.
Hepsi işte diyorum yani o kadar fazla şey yapmaya gerek yok. Örneğin ben şeyleri bu aralar onlara bakıyorum işte bir İsmail Demir'e, bir motor sanayi başkanı
Akşit
Hoca'ya. Yani bakın çok çok değerli insanlar var hakikaten diyorum. Gizli hazineler var. Kendilerinin sesini duyurmak istemeyen şey.
Sesi duyuruyorlar hocam. evet. yukarılardan
duymak
geçiyor.
Duymak isteyen duyuyor. Ha onlar duyacak zaten. En güzel tarafı da o. Evet. Ama bir de bizim içimizden de insanların çoğu işte bir tane şarkıcının orasını burasını sallamasını daha fazla ilgi çekiyor. Şu adamın söylediklerinin ilminin derinliğine girmek, ülkede ne olup bitiyor falan, sen bu adamı zorla öğretemezsin. Ama yapabileceğimiz bir şey, gençlere biz bunu nasıl anlatırız diyoruz. Vallahi biz çocuklara bir şey verelim. Yani bu çocuklar şu anda şöyle bir duruma geldiler. Çocuklar değil mi? Gençler, yaşlılar
hocam,
da aynı durum.
Hocam ama bir şey söyleyeceğim. O kadar da kompleks yapmaya gerek yok ya. Biz bu programı YouTube'da yapıyoruz. Kaç program oldu? 23 program oldu. YouTube'u gençler izliyor büyük evet, oranda. Evet. Türkiye'de 56 milyondan fazla YouTube kullanıcısı evet. var. Ve bunun çok büyük kısmı genç.
Evet.
Bu ilgi alaka nereden geliyor? Programı kim izliyor?
Zaten seçme insanlar böyledir ya. Bak, bazıları böyle ciddi şeylere kafa yormak ister. Biz herkese gideceğiz de 80 milyon tane tık alsam ne önemi var? 8 tane tık alayım adam olsun. Yani bir salonu doldurdunuz. 500 kişilik salon. Üzülüyorsunuz 20 kişi var diye. Ya rafine 20 kişi zaten toplumu ayağa kaldırır uçurur.
Sayılara takılmayacak.
Tabii
hocam.
Ki. Yani benim ondan yana bir derdim yok. Bizi izleyenlerin ben şunu görüyorum ya çok ilginç. Gencecik çocuklar diyor ki ya ben hayatımın yönü değişti diyor.
Eyvallah.
Düşünce tarzım değişti diyor. Olaylara bakış açım değişti diyor. Ülkeme bakış açım değişti diyor. Çünkü onlar hep herkes şöyle zannediyor. Ben bunu normal karşılıyorum. Ben de öyleydim. O yüzden yani yurt dışına gidip rafine olmadan önce ben de öyleydim. Şöyle düşünüyordum ya işte herkes yanlış yapıyor. Galiba,
hocam
vallahi ben bunlardan iyi
şey
yaparım.
Bir şey söyleyeceğim. Herkes dünyayı değiştirme derdinde. Heh. Hiç kimse kendisini değiştirmek istemiyor.
Evet. Evet, öyle.
Hayır, önce kendini değiştir.
Öyle değil.
Sen kendi dünyanı değiştir önce, değil mi hocam? Ama herkes oturduğu yerden hiçbir emek sarf etmeden sadece sözle boş çene çalarak dünyayı değiştirme, sistemi eleştirme derdinde.
Yalnız o da olsa şu anda hani bir de diyorlar ki ekonomik durum kötü. Bayağı kötü zaten. Ya kardeşim kötü ne yapalım? Dükkanı kapatalım mı? Teslim mi edelim? Bu işin çözümü yok diyorum. Neden anlamıyorsunuz? Şunu anlamakla zorundayız. Bu işten kurtulabilmenin yolunu söylüyoruz zaten. Ne diyoruz? Bizi nasıl bu hale getirdilerse aynı şekilde kurtulacağız. Onun için hazırlık yapıyoruz diyor. Ama sen diyorsun ki bugün gelsin. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok.
Akşamdan sabaha
öyle bir çözüm
iktidar
yok.
Değişsin,
yok.
Yeni iktidar gelecek
tabii.
Diyelim.
Yani evde babanızdan bir şey istiyorsunuz. Genç delikanlısınız işte 13 yaşında 15 yaşındasınız. Her dediğiniz olmuyor diye babayı bırakır mısınız ya? Ya böyle bir şey mi olur ya? Kalkıp evi yakmaya mı kalkarsınız? Bizdeki gerizekalıların durumu bu. Adam niye bana istediklerim gelmiyor diye evini yakmaya çalışıyor. Daha kötü ya hiç oturacak yerin kalmayacak. Böyle biz sadece kafa kullanmayı öğretelim yeter. Biraz önce söyledim ya aslında çok değerli adamlar o yok. Jean-Jacques Rousseau olsun ne bileyim Voltaire olsun. Aklı kullanmayın.
Adam Smith.
Ya akıl zaten dinimizin emri. Aklı olmayanın dine ihtiyacı yok ki. Evet. Dinin de emri bile yok aklı olmayana. Biz hani o yüzden hani kalkıyor bazı profesörler dinsizmiş de anlatıyor televizyonda. Kendisinin dinsizliğini. Ya arkadaş siz hakikaten diyorum ayıp. Gerçekten günah yazık adamların haline üzülüyorum. Zaten size farz değil lan akıllı olana farz.
Eyvallah hocam. Hocam bu arada valla dedik böyle 18 yaşındayım diyen bir sürü yorum var. Hocam ben 18 yaşındayım izliyorum diye.
Vallahi bu gurur duyuyorum emin ol. Bize zaten o seçme diyorum ya size. Derdiyle ülkesinin derdiyle dertlenen 5 tanesi bile her şeyi alır götürür. Bu çocuğu durduramazsın. Ya ben 60 yaşındayım bu enerjiyi keyfim için bulmuyorum. Bu bir yaratılış meselesi ama ben bunlarla niceleriyle karşılaştım. Aynı isteği aynı amacı karşılayan. Yani çocuklarda var bunu ama sen geriye kalan tabii bir grup var. Aman abi sen yaşlarla ilgilenme. Bunu benim yapacağım bir şey yok. Kimse onunla bir şey yapmaz. Arkadaşları da uğraşmasınlar. Onlara gerek yok. Yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Dedim ya hep şikayet kültürü. Şikayet kültürü kadar tehlikeli bir şey yoktur. Akıl hastalıklarının tedavisi şükürdür.
Evet.
Akıl hastalıklarının, yani insanlar daha fazla şikayet eder, abi yapmazsam ne yapayım diyor. Yapma, ne olursa olsun yapma. Şikayet her yönüyle kötüdür. Her yönüyle kalpte yeni delikler açar.
Hocam ağzınıza sağlık. Yine su gibi akan giden bir program oldu.
Doldu mu?
Doldu. Bugün biraz da geç başladık.
Öyle mi?
Ama izleyicimiz de gayet iyi.
Sağ olsunlar. Hakikaten diyorum ya, ben olayın gerçekten kalitesine bakıyorum. Biz çünkü dertle dertlenen gecenin bu saatinde ya. Sadece derdiyle dertlenen, bu ayrı bir özelliktir ya. İki günde kızdık diye ne yapalım şimdi, bırakalım mı ya?
Nereyi, nereyi bırakıyoruz hocam?
Ya, mücadeleyi mi bırakacağız? Ülkeyi mi bırakacağız? Satanlar gibi mi olacağız? Yani üç kuruşluk bir şey için kalkıp çıkarıma dokundu diye terk mi edeceğim? Ya bu yaştan sonra Ahmet Davutoğlu olur muyum ya?
Estağfurullah hocam. Hafıza izleyicileri. Bir yayının daha, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir hatırlatma yapacağım. Bu arada yorumları da okudum. Çok güzel duygu ve düşünceleriniz var. Teşekkür ediyorum. Hocam zaten onları da okuyor daha sonra. Bizim bir Telegram kanalımız var. Hafıza programı diye. Hafıza programı diye yazarsanız çıkıyor. Hafıza programının şu bardağının üzerinde gördüğünüz logosu var.
Evet.
O kanala abone olun eğer Telegram kullanıyorsanız. Çünkü o kanalı aktif bir şekilde kullanacağız. Ama bizim asistanımız Beyza ısrarla diyor ki 1000 abone olduktan sonra başlayacağım diyor. Orada içerik yayınlamaya. O yüzden herhalde bu hafta 1000 abone oluruz hocam.
İnşallah.
Haftaya yine yeni bir bölümde yine önemli konu başlıklarıyla, tarih ve strateji başlığıyla devam edeceğiz.
Hocam başta ne ya, stratejiydi bugün?
Evet, bugün de stratejiydi. Devam ediyoruz hocam. Arada böyle es vererek devam edeceğiz. Evet. Güncele de gireceğiz. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
Bütün izleyicilere de teşekkür ediyoruz. Sağ olun.